Denizde fırtınaya tutulduğunuzda lazım olan, ölüm döşeğinde lazım olan, uçakta giderken uçak sallandığı zaman lazım olan, savaş yıllarında lazım olan, sadece maneviyat zaman, maneviyatın gerekli olduğu zamanlarda, sadece cesaret versin diye kullanılan bir kitaba dönüştürdüler. Bakacaklar ama göremeyecekler. Çünkü Kur'an'ı dinlemediler. Dinleselerdi başka bir bakışla bakacaklardı kainatta olan hadiselere. İnsanın hangi alanda konuşursa konuşsun, İnsanın ilmi sınırlı ve insan neyi yazarsa yazsın mutlaka hata yapmaktadır.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Nahl suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle bu kitabı insanların ihtilaf edip durdukları meselelerde, anlaşamadıkları konularda Hazreti Peygamber'in Allah'ın hükmünü onlara açıklaması için indirdiğini bize bildirmişti. Bu kitap ne için indirilmiştir? Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem anlaşamadığımız meselelerde Allah'ın hükmünü bize açıklayacak ve Allah'ın hükmüne herkes razı olacak. Bu şekilde mesele halledilecek. Kitabın indirilme gayelerinden birisi bu. Nasıl ki Nisa suresinde İnne enzelnâ ileykel kitâbe bil hak. Biz sana bu kitabı hak ile indirdik. Gerçek olarak indirdik. Litahkume beynen nâsi bime erâkellâh. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye. Bu kitabın indiriliş gayesini kitabın kendisi açıklamaktadır. Kitap insanlara sadece ibadet ve ahlak esaslarını öğretmek için değil, insanlar arasında hükmetmek üzere indirilmiş. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem bu kitaba göre insanlar arasında hükmedecek ve yine Hazreti Peygamber bu kitaba göre insanların arasındaki meselelerde kimin haklı olduğunu, kimin haksız olduğunu onlara bildirecek. İhtilaf edip durdukları meselelerde Rablerinin hükmü nedir? Onu bu şekilde öğrenmiş olacaklar. Kutsal bir kaynak, hata yapma ihtimali olmayan kutsal bir kaynak, kendilerine kimin haklı, kimin haksız olduğunu söylediği zaman herkes teslimiyet gösterecek. Böylece problem halledilmiş olacak. Eğer onu kutsal bir kaynak olarak görürlerse, eğer görmeyecek olurlarsa, o takdirde aralarındaki ihtilaf bitmeyecektir. Kutsalı kutsal olarak görmek icap eder. Allah'tan gelen, Resulünden gelen kutsaldır. Allah Azze ve Celle hata etmez. Resulü evet bizim gibi insandır ama en küçük bir zellesine bile Allah Azze ve Celle müsaade etmemekte ve düzeltmektedir. Dolayısıyla Resul'ün söyledikleri de kutsaldır. Eğer Allah Azze ve Celle müdahale etmediyse, demek ki Resul'ünün söylediğini o da kabul etmiş demektir. Eğer kabul etmiş olmasaydı, mutlaka müdahale eder ve öyle değil ey Resulüm derdi. O halde Allah ve Resul'ünün dediği kutsaldır. Allah ve Resulünü kutsal olarak kabul edenler, onlar bir şey dediği zaman teslimiyet gösterirler. Anlaşamadıkları konularda, ister ailevi meselelerinde, ister ticaretle ilgili meselelerinde, ister devletin idaresiyle ilgili meselelerde, isterse hırsıza verilecek olan cezada, zinakara verilecek olan cezada, faizciye verilecek olan cezada, bir takım şeylerin haram olması veya olmamasında bütün meselelerde meseleyi Allah'a ve Resulüne götürecekler. Anlaşamadıkları her meseleyi ister ferdi hayatlarıyla ilgili, ister içtimai hayatlarıyla ilgili olsun, devlet hayatıyla ilgili olsun, bütün meselelerde Rablerine müracaat edecekler. Ya da itikadi meselelerde olsun, İtikadi meselelerde kimin dediği doğru diye tartıştıkları zaman Allah'a ve Resulüne bakacaklar. Ehli kitap bir şey söylüyor, Yahudiler bir şey söylüyor, Hristiyanlar başka bir şey söylüyor, diğer dinler başka bir şey söylüyor, her birinin kendince bir Allah anlayışı var, her birinin kendince bir melek anlayışı, kendince bir ahiret anlayışı, kendince bir peygamber anlayışı var. Acaba Allah katında nedir, doğrusu hangisidir? İnsanın bunu kendisinin bilmesi, kendi bilgisiyle bilebilmesi mümkün değil. Kutsal bir kaynağa muhtacız. Allah ile ilgili doğru bilgilere ulaşabilmek, peygamberle ilgili, ahiretle ilgili, meleklerle ilgili doğru bilgilere ulaşabilmek, elbette ki Allah'tan gelen bir bilgiyle mümkün olabilirdi. Ve Allah Azze ve Celle insanoğlunu bu karışıklıktan, bu fikir karmaşasından kurtarmış oldu. Hem itikadi alanda sapmaktan onları kurtardı, hem fikri karmaşadan kurtardı, hem gündelik hayatlarıyla ilgili kanunlar koyarak onları birbirleriyle tartışmalardan, savaşlardan kurtardı. Allah Azze ve Celle insanoğluna her meseleyle ilgili kendi hükmünü göndermek suretiyle yol göstermiş oldu. Doğrunun ne olduğunu öğretti ve insanlar bu şekilde binlerce yolun içerisinden hangisinin doğru olduğuna karar vermek gibi çok zor bir işten kurtulmuş oldular. Önlerinde sonsuz yanlış var, bir tane doğru var. O doğruyu nereden bulacaklar? Önlerinde milyarlarca ihtimal var. Şu meselede milyarlarca ihtimal, bir başka meselede de milyarlarca ihtimal. Bu kadar ihtimalin içerisinden doğrusunun ne olduğunu nereden bileceklerdi? Allah Azze ve Celle'den bir bilgi gelmeseydi, insanın bunu bilmesi mümkün değildi. Ve işte Allah'ın göndermiş olduğu bilgiye müracaat etmeyenler, kitaba göre yaşamayanlar, kitaba göre devletleri idare etmeyenler, toplumları idare etmeyenler, dünyada bir sürü medeniyet sorunları meydana getirdiler. Bu kadar medeniyet sorunlarının meydana gelmesinde Kur'an'a müracaat etmemek en başta gelen sebeptir. Kur'an'a müracaat etmiş olsaydılar, anlaşamadıkları meselelerde Kur'an'a baksaydılar ve hata ihtimali olmayan bu kitabın dediğini alsaydılar, iman etseydiler, o kitap onlar için hidayet olacak, rahmet olacaktı, onları bir sürü problemlerden kurtaracaktı. Aralarında bulundukları toplumda din emniyetini sağlayacaktı bu kitap. Nesil emniyetini sağlayacaktı, mal emniyetini sağlayacaktı, can emniyetini sağlayacaktı, din emniyetini sağlayacaktı. Allah Azze ve Celle bu kitabı göndermek suretiyle bütün alanlarda emniyeti sağlamak istedi. İnsanoğlunun emniyet içerisinde, huzur içinde yaşamasını istedi. Ancak insanoğlu nefsine uymayı tercih etti. Nefsine uymak için Allah'ın kitabını terk etti. Ve ondan sonra da başı beladan kurtulmadı. Bir sürü medeniyet sorunlarıyla, psikolojik sorunlarla, toplumsal sorunlarla, ailevi sorunlarla boğuşup duruyor o günden beri. Allah'ın kitabını terk ettiği günden beri, ihtilaf ettikleri meselelerde Allah'ın kitabına bakmamaya başladıkları günden beri, kendi kafalarından konuştukları günden beri, kendi kafalarına göre çözümler ürettikleri günden beri, Allah'ın kitabındaki çözümlere bakmadan, kendi kafalarına göre konuştukları günden beri, insanoğlunun başı beladan kurtulmadı. Ehli kitap bir şey söylüyor, İslam gelip onun dışında başka bir şey söylüyordu. O meselede doğru olanı ortaya koyuyordu. Hristiyanlar kendi aralarında bile anlaşamıyorlardı. İsa'ya Tanrı diyenler de vardı, Tanrı'nın oğlu diyenler de vardı. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra gönderilen Uzeyr'i peygamber olarak gören de vardı, peygamber görmeyen de vardı. Dolayısıyla kendi aralarında hem inanç alanında hem de diğer alanlarda anlaşamıyorlardı. Hatta Hristiyanlar Hazreti İsa'nın ne olduğu konusunda üçe ayrılmışlardı ve birbirleriyle savaşacak noktaya gelmişlerdi. Tanrıdır diyenlerle Tanrı'nın oğludur diyenler ve peygamberdir diyenler aralarında savaş yapacak noktaya gelmişlerdi. Kur'an'ın gelmesiyle Hazreti İsa'nın da ne olduğu ortaya çıktı. Anlaşamadıkları meselelerde hükmünü bildirmek için Allah Azze ve Celle bu kitabı indirdi ve Hazreti Peygamber'in bir vazifesi de bu. İnsanlara Allah'ın hükmünü bildirmek, Allah'ın kitabını açıklamak, tebyin vazifesi var yani. Sadece tebliğ ile vazifeli değil Hazreti Peygamber. Sadece Allah'tan aldığını bize bildirmekle mükellef değil. Sadece bir postacı değil Hazreti Peygamber. Allah Azze ve Celle onun bir vazifesinin de tebyin olduğunu bize ifade ediyor. Sana bu kitabı indirdik ki لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ onlara, insanlara açıklayasın, onlara açıklayasın diye sana bu kitabı indirdik. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in vazifesi sadece bize gelen vahyi, kendisinden gelen vahyi bize vermek değil. Aynı zamanda o vahyin kapalı noktalarını bize açıklamak ya da Kur'an'da olmayan meseleleri bize açıklamak. Böylece Kur'an'da olmayan meselelerde de yine kutsal bir kaynağa bağlı kalmış olalım. Ondan istifade etmiş olalım diye. Kendisine de itaat etmek zorundayız. Kur'an'a da itaat etmek zorundayız. Allah Azze ve Celle bu kitabın indiriliş gayesini bize açıklıyor. Demek ki anlaşamadıkları meselelerde Kur'an'a müracaat etmeyenler Hakk'a müracaat etmemiş olacaklardır. Çünkü el hakku min rabbik, hak Rabbinden gelendir. İnsanların kafasından uydurdukları değil, insanların kendi zayıf akıllarına göre, kendilerine verilmiş olan azıcık bir ilme göre ortaya koydukları şeyler değil. Sonsuz bir ilim sahibi var. Kainata baktığınız zaman onun ilminin sonsuzluğunu zaten gözlerinizle görürsünüz. Bu kadar büyük bir kainatı yaratanın ilminin sınırı olamaz. Hiçbir akıllı varlık Allah'ın ilmine bir sınır getiremez. Akıl bunu reddeder. Allah'ın ilminin sınırsız olduğuna kainat şahittir. Akıl bunu anlayacak şekilde yaratılmıştır. Ve onun ilminin sonsuzluğunu anlayalım diye de sonsuz yaratılmıştır. Yoksa bizim bu kadar varlıklara ihtiyacımız yoktu. Bir dünya yeterliydi. 3-5 elma, 3-5 armut yeterdi insanoğluna. Allah Azze ve Celle bunca yarattı. Bunca yarattı ki bu şekilde insanoğlu Allah'ın ilminin sonsuzluğunu anlasın. Sonsuz yarattı ki sonsuz ilme sahip olduğunu ispat etsin. Aksi halde sonsuz ilme sahip olduğundan insan şüphe edebilirdi. Acaba Allah şunları yaptı, bunları yaptı da daha fazlasını yapamadı mı acaba? Buna benzer bir takım soru işaretleri kalbine gelebilirdi. Ve böylece küfre düşebilirdi. Allah'ın ilminden, kudretinden şüphe edebilirdi. Onun ilminin ve kudretinin sınırlı olduğunu düşünebilirdi. O yüzden sonsuz yarattı ki böyle bir şüphe kalbe gelmesin. Dolayısıyla böyle bir sonsuz ilim sahibinin ilminden istifade etmek varken, insanoğlu neden kendi başına kalmak ister? İnsanoğlu neden bu kadar kibirlidir? Neden sonsuz ilim sahibine başvurmak varken kendi aklına başvurmaya kalkar? Kendi nefsine başvurur. Aklının da dediğini yapmaz çoğu zaman. Nefsinin dediğini yapar. Bu nasıl bir varlıktır? Hem aklıyla Allah'ın ilminin sonsuzluğunu anlamaktadır. Hem de ona müracaat etmemektedir. Bunu anlamak mümkün değildir. Eğer insan kendi aklıyla ve kendi bilgisiyle meselelere bakarsa, o zaman çok alt düzeyde meseleleri anlayabilir. Birçok meselede hata eder. Ama sonsuz ilim sahibinin ilminden istifade ederse, onun dediklerini kabul ederse, çok daha üst düzeyde meselelere bakmış olur. Hatasız bilgilerle meseleye bakar ve hata etmeden düşünmeyi öğrenir. Hayatına çeki düzen vermiş olur. Bir çocuk, bir ilkokul çocuğu kendi aklıyla, kendi bilgisiyle karar vermeye kalkışsa ne kadar isabet edebilir? Ama mesela bir profesör kendisine gelse, şu şöyledir dese, ona uysa daha akıllıca olmuş olmaz mı? Çocuk kendi aklınca konuşacak olsa dünyanın yuvarlak olduğunu bilebilir mi mesela? Ama bir profesör gelir ve kendisine dünyanın yuvarlak olduğunu söylediği zaman çocukta öyle bir bilgi ve yaş ve tecrübe olmadığı halde, öyle bir zeka olmadığı halde, sanki öyle bir zekaya, öyle bir bilgiye, öyle bir tecrübeye sahipmiş gibi o da onun söylediğini söyler. Ve o profesörün baktığın yerden bakabilir ve onun gibi konuşabilir. Onun o ilminden istifade ederek adeta onun gibi davranmış olur. Bu ne kadar büyük bir imkandır. Bir çocuk kendisine bir profesör akıl verse, onun aklını tutmasa, hayır dese, ben senden daha iyisini biliyorum dese, bu terbiyesizlik olmaz mı? Bu haddi aşmak olmaz mı? Bu büyük bir nimetten ve imkandan kendini mahrum etmek olmaz mı?
İnsan aynen bunu yapmaktadır. Bundan çok daha kötüsünü yapmaktadır. Allah'tan bir bilgi gelmektedir ve Allah'tan gelen bilgiden kendini mahrum etmektedir. Hem terbiyesizlik ve asilik yapmış olmaktadır, hem de kendini mahrum etmiş olmaktadır. Böyle bir ilim sahibinin ilminden istifade etmemek akıllı adamın işi midir? Allah Azze ve Celle o yüzden ihtilaf ettiğiniz meselelerde Peygamber size benim hükmümü açıklayacak buyuruyor. Peygamberin bir vazifesi bu. Anlaşamadığınız meselelerde gelecek ve size Allah'ın hükmü şudur diyecek. O zaman anlayacaksınız doğrunun ne olduğunu. Tereddütlerden, şüphelerden, vesveselerden kurtulacaksınız. Bu ne güzel bir nimettir ve imkandır. Tereddütlerden kurtulmak, doğrunun ne olduğundan emin olmak, şunun kesin doğru olduğunu bilmek ne güzel bir nimettir. Yoksa insan kendi aklına hiçbir zaman tam olarak güvenemez. İnsan iki kere ikinin dört ettiğinden bile icabında şüphe edebilir. Acaba öyle mi diye tereddütlere kapılabilir. Ama Allah'ın dediğinden hiçbir zaman şüphe etmez, etmemelidir. Çünkü kendinin ilminden şüphe etmesi normal. Çünkü kendisi aciz bir varlıktır. Ama Allah Azze ve Celle'nin ilminin, kudretinin sınırının olmadığını kainat göstermektedir. Dolayısıyla ondan şüphe etmek akıllı adamın işi olamaz. O halde bize Rabbimizin meselelerle ilgili hükümlerinin gelmiş olması büyük bir rahmettir. O yüzden Kur'an bu iman edenler için rahmettir buyuruyor. İman etmeyenler için elbette bu rahmet olmayacaktır. Çünkü o iman etmemiştir. İman etmediği için de Allah'ın hükmünü kabul etmeyecek, tereddütlerden de kurtulamayacak, vesveselerden kurtulamayacak ve toplumsal bir takım problemlerden de kendini kurtaramayacaktır. Kendini ve toplumunu bu belalardan kurtarabilmesi iman etmesiyle mümkündür. Bakacak kainata, bu kainatı bu şekilde mükemmel idare edenin insanı idare etmemek için bir sebebinin olamayacağını, insanı başıboş bırakmış olamayacağını anlayacak. Kainatta Allah neyi başıboş bırakmış ki insanı başıboş bıraksın? Mikrobu bile başıboş bırakmayan Allah, vücudunuzdaki hücreleri başıboş bırakmayan Allah, sinekleri, böcekleri başıboş bırakmayan Allah, en şerefli varlık dediği insanı başıboş bırakmış olabilir mi? İnsan bunu görecek ve sonra o Allah'ın mutlaka insana vahiy göndereceğini, insanı başıboş bırakmayacağını, peygamber ve kitap göndereceğini anlayacak ve ona teslimiyet gösterecek. Çünkü kainat hiçbir şeyin başıboş bırakılmadığını göstermektedir. Bunun delilidir. Kainat bunu ispat etmektedir. Hiçbir şey başıboş değil. Bir tane gezegen başıboş olsa uzay tarumar olurdu. Bir tane gezegen diğerine çarpsa onun yörüngesinden çıkmasına sebep olur. O da gider bir başkasına çarpar. O da bir başkasına çarpar ve bütün kainat darmadağın olurdu. Allah Azze ve Celle doğumlara müdahale etmeseydi her taraf sinek olurdu, karınca olurdu, fare olurdu, kedi köpek olurdu. Eğer Allah Azze ve Celle her şeyi belli bir ölçüye göre indirmeseydi, her şeyi kendi kontrolü altında tutmasaydı, hayat diye bir şey kalmazdı. Kainat buna şahit, buna bakacak, bunu görecek ve ondan sonra hiçbir şeyi başıboş bırakmayanın insanı da başıboş bırakmış olamayacağını anlayacak ve peygamberin gelmesini o zaman normal görecek. Kitabın gönderilmesini normal ve gerekli görecek. insanın aklının sınırlı olduğunu anladığı zaman Allah'ın vahyine muhtaç olduğumuzu da anlayacak. Aklımızın, bilgimizin sınırlı olduğunu anladığımızda Allah'ın bizi başıboş bırakmaması gerektiğini de anlamış olacak. Ve işte o zaman iman edecek. İman ettiği zaman bu kitaptan istifade edebilecek. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabın ancak li kavmin yu'minun, iman edenler için, iman etmeyenlere faydasının olmayacağını, iman edenler için hidayet ve rahmet olduğunu ifade etmektedir. Demek ki iman edeceğiz, ondan sonra onun gereğini yapacağız. Ancak o zaman kitap bizim için rahmet olacak. Yoksa anlamadan gece gündüz okusak bile bizim için rahmet olmayacaktır. Ya da az olacaktır. İman etmiş olsak bile bu kitabı okurken anlamak maksadıyla, mesajını anlamak maksadıyla okumayacak olursak, o zaman yine bize çok faydalı olmayacaktır. Nasıl ki bir reçeteyi 100 günde 100 defa okusanız fayda eder mi? O reçeteyi suya batırsanız, suyu içseniz fayda eder mi? O reçeteyi yutsanız fayda eder mi? O reçeteyi gider eczaneden ilaçları alırsınız, gereken şekilde kullanırsınız, ancak o zaman faydasını görürsünüz. O reçeteye evvela inanacaksınız, kabul edeceksiniz, size faydalı olacağını kabul edecek ve ona göre gerekeni yapacaksınız ki fayda etsin. İşte o yüzden Kur'an iman edenler için bu kitap hidayettir ve rahmettir buyuruyor. Hakikaten de rahmettir. İnsana medeniyetin yollarını öğretmiştir. Kızlarını diri diri toprağa gömen adamı oradan almış ve yükseklere çıkarmış, sahabe-i kiram haline getirmiştir. Hakikaten de rahmettir. O kitap kendisine uyanları ve kendisine bağlananları yükseltmiş ve medeniyetler kurdurmuştur. Hakikaten de rahmettir. Göndermiş olduğu değerleri insanlar için bir rahmet olmuştur. İnsanı yükseltmiştir. Hakikaten rahmettir, insanı şüphelerden kurtarmıştır. İnsanı medeniyet sorunlarından kurtarmıştır. Bir takım şeyleri haram kılmış, insanları o belalardan kurtarmıştır. Bir takım şeyleri farz kılmış, insanın onu yapmasını sağlamış. Bu şekilde insana faydalı olmuştur. Hakikaten de rahmettir. Bu rahmet kitabını baş belası olarak görenler, bu kitap da nereden geldi diye düşünenler, bu kitabın yüzünden, bu kitabın yüzünden istediğimiz gibi yaşayamıyoruz diye düşünenler, istediği gibi haramlara giremediğini düşünenler, istediği gibi devletleri, milletleri sömüremeyeceği için bu kitabı baş belası olarak görenler de olabilir. Evet, bu kitap o yönüyle de bir rahmettir. Elbette müminler için bu kitap bir rahmet olduğu gibi, bu kitaba uyanlar, iman edenler için bu kitap bir rahmet olduğu gibi, onun dediklerini yaptıkları zaman güzel bir toplum, güzel bir aile meydana getirdiğinden dolayı bir rahmettir. Evet, o yönden bir rahmet olduğu gibi kafirlerin ve zalimlerin, münafıkların ve dünyayı sömüren müfsitlerin emellerinin önünde de bir engel olmakla da bir rahmettir. Emperyalistlerin dünyayı sömürmesinin önünde engel olduğu için de bir rahmettir. Müslümanlara mücadele ruhunu kazandırdığı için, onlara cihat ruhu verdiği için de bir rahmettir. Yeryüzünde zalimce düzenleri yıktığı için de, Bizansları yıktığı için de bir rahmettir. Evet, bu kitap zalimlere karşı mücadele vermiş, onların saltanatlarını yıkmış, onların batıl düzenlerini yerle bir etmiş, o yönüyle de bir rahmettir. Şimdi mesela insanları sömüren alçakların o düzenlerini bu kitap ile yıkmış olsaydınız, o zaman bu kitabın o yönüyle de rahmet olduğunu görecektiniz. İnsanları bu emperyalistlerden, bu zalimlerden, bu alçaklardan, bu müfsitlerden, yeryüzünü fesada veren, insanı insanlıktan çıkartanlardan insanoğlunu kurtarsaydınız, yeryüzünde onların o bozduklarını düzeltecektiniz bu kitapla. O zaman bu kitabın nasıl bir rahmet kaynağı olduğunu da görecektiniz. Geçmişe bakın, bugün bunu göremiyorsak da geçmişe bakalım. Geçmişten ne kadar zalim, emperyalist, batıl düzenleri yıktı ve o insanları o düzenlerin şerrinden kurtardı. Ve o günün insanları onun ne kadar rahmet olduğunu anlıyorlardı. Cafer bin Ebi Talip gibi anlıyorlardı. Allah bize bu peygamberi göndermekle, bu kitabı göndermekle bize ne büyük bir iyilikte bulundu. Cafer'in, Necaşi'nin karşısında konuştuğu sözlere bakarsanız bunu daha iyi anlarsınız. Biz eskiden şöyleydik, şöyleydik, şöyleydik, şöyleydik dedi. Sonra Allah bizim içimizden bir peygamber gönderdi. Ona bir kitap verdi. Bizi oradan aldı, yükseltti, yükseltti, bizi insan etti. Cafer ne kadar da güzel anlamıştı. Ne kadar güzel özetlemişti meseleyi. Bu kitabın rahmet oluşunu, bu peygamberin rahmet oluşunu ne kadar da güzel ortaya koymuştu. Her ne kadar o zalim düzenler bu kitabı baş belası olarak görseler de, o zalim düzenlerle mücadele ettiği için, onların başının belası olsa bile, fakat insanlık alemi için bir rahmettir. Rahmet olduğuna da tarih şahittir. Bu kitabı kendilerinin önünde bir engel olarak görecekler tabii. Mısır'ı işgal eden İngilizler, Mısır'a bir türlü hakim olamıyorlardı. Hakimiyeti ellerine alamadılar. Ve kendi aralarında İngiltere'de konuşuyorlardı parlamentolarında. Ne yapmalıyız diyorlardı. Çıktı içlerinden birisi, Kur'an'ı kaldırdı. Ve dedi ki bu Kur'an Mısırlıların elinde olduğu müddetçe onlara hakim olamayız. Oraları da istediğimiz gibi idare edemeyiz, sömüremeyiz. Bu kitabı onların ellerinden almalıyız. Ellerinden almalıyız derken evlerine gidip de evlerinden Kur'an'ı toplayacak değiller. Bu yol değil. Tekrardan çoğaltmak çok kolay. Matbaalar var, fotokopi makineleri var, teksir makineleri var. O zamanın şartlarında da bir şeyler var. O olmasa bile elleriyle çoğaltır Müslümanlar. Onu biliyorlardı. Kur'an'ı Müslümanların elinden almak için Kur'an'dan uzaklaştırdılar. Müslümanları Kur'an okumaz hale getirdiler. Okuyanların da anlamadan okumasını sağladılar. Hafızlar binlerce kez okudular ama anlamadan okudular. Kur'an'ın mesajını kaybettirdiler. Böylece Kur'an elimizde olsa bile hiçbir şekilde bize fayda etmeyen bir kitaba dönüştü. Reçete elimizde ama o reçeteye başvurmayan bir toplum meydana geldi. Düşünün ki bir insan hasta ve ona bir profesör onun hastalığıyla ilgili bir reçete gönderiyor. Ve o reçeteye hiç bakmıyor, hiç kıymet vermiyor. Bunların elbette ki hastalıkları, problemleri devam edecektir ve buna layıktırlar. Allah Azze ve Celle bu kitabı bunun için göndermişti. Bu kitap namazı, orucu anlatmıyor. Bu kitap zekatı, haccı anlatmıyor. Bu kitap problemleri çözüyor. Bu kitap öylesi ibadetleri ve bir takım tafsilatlı meseleleri Hazreti Peygamber'e bırakıyor. Bu kitap kendisi neyi anlatıyor? İnsana insan olmanın yolunu öğretiyor. Anlaşamadığımız meselelerde Allah'ın hükmünü öğretiyor. Devleti, toplumu nasıl idare edeceğimizi öğretiyor. Medeniyetin esaslarını öğretiyor. Bu şekilde bakmadılar. Ondan sonra sorunlar büyüdükçe büyüdü. Kitabı sadece ibadet ve ahlak kitabı olarak gördüler. Ya da bize öyle gösterdiler. Hayata karışmayan, hayatın dışında bir kitap, hayata hükmetmeyen bir kitap, camide okunan bir kitap, mezarlıkta okunan bir kitap, sıkıştığınız zaman başvurduğunuz bir eser gibi. O şekilde gösterdiler. Denizde fırtınaya tutulduğunuzda lazım olan, ölüm döşeğinde lazım olan, uçakta giderken uçak sallandığı zaman lazım olan, savaş yıllarında lazım olan, sadece maneviyat zaman, maneviyatın gerekli olduğu zamanlarda, sadece cesaret versin diye kullanılan bir kitaba dönüştürdüler. Sonra da Müslümanları dini siyasete alet etmekle itham ettiler. Halbuki kendileri bu kitabı alet olarak kullanmak istiyorlar. İşlerine geldiği zaman bu kitabı kullanıyorlar, işlerine gelmediği zaman terk ediyorlar ve terk ettiriyorlar. Bu kitabı sadece bir alet gibi kullanmak istiyorlar. Aslında kendileri bu kitabı kendi siyasetlerine, iğrenç siyasetlerine ve ideolojilerine alet olsun diye kullanıyorlar. Bu kitabı hayata karıştırmıyorlar. Hayatın dışında tutuyorlar. Halbuki bu kitap hayata hükmetmek için gelmişti. Allah Azze ve Celle bu noktayı belirttikten sonra Kur'an'a benzeyen, Kur'an nasıl ki şifa ise, Kur'an'a benzeyen, Kur'an nasıl ki rahmet ise, aynı şekilde rahmet olan yağmur, yağmura temas eder. Vallahu enzele mine semai ma'em. Allah gökten suyu indirdi. Fe ahya bihil arda ba'da mevtiha. Ve sonra onunla o su ile yeryüzünü, ölümünden sonra yeryüzünü tekrar diriltti. Toprak cansız, su cansız. Ve yağmur yağdığı zaman o su ile Allah cansızdan canlılar çıkartıyor. İki cansızdan milyonlarca canlı çıkartıyor. Toprak cansız, su cansız. Ama hiçbir canlılık alameti, emaresi göstermeyen o topraktan nice canlılar çıkartıyor. İnsanoğlu Allah'ın ilmini görüyor. Topraktan çıkan bir otu gördüğünüz zaman bunu hatırlayın. Bu ot nasıl oluyor? Cansızdan bir canlı çıkıyor. Allah Azze ve Celle kendisinin kudretini hatırlatıyor. Biraz evvelki ayette kitabına temas etmişti. Kitabına hürmet edilmesi için, ihtilaflı meselelerde kitaba müracaat edilmesi için kendisinin ilmini hatırlatıyor ve diyor ki bu kitabı gönderen, size gökten suyu indiren ve o cansız toprağı o su ile tekrar canlandırandır. Dolayısıyla böyle bir ilim sahibinin göndermiş olduğu kitaba göre aranızda hükmetmelisiniz. Başka türlü kaynaklara başvurmamalısınız. Elinizde böyle bir kitap var, böyle bir ilim sahibinin gönderdiği kitap varken siz neden başka kaynaklara başvuruyorsunuz? İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yesme'ûn. Bunda kim için ibret var? Gökten suyun inmesi, cansız topraktan canlıların çıkması. Bunu kim görür? Kimler için bunda ibretler var? düşünen demiyor burada, akleden demiyor burada, görenler için demiyor. Halbuki burada uygun olan görenler için, yani yağmurun yağdığını, toprağa düştüğünü, topraktan, cansız topraktan canlıların çıktığını görenler için ibretler var, bunda deliller var. Onu bekliyor insan. Kur'an'ın üslubu içerisinde böyle yerlerde öyle ayetler gelir genellikle. Bunda görenler için, düşünenler için ibretler vardır, deliller vardır buyurur. Burada ise duyanlar için, duyanlar için, duyan bir kavim için, işitenler için deliller vardır buyuruyor. Halbuki yağmurun sesini duymak önemli değil, yağmuru görmek önemlidir. Yağmurdan sonra topraktan canlıların çıktığını görmek önemlidir. Dolayısıyla görmeye, gören bir kavim için deliller vardır. İnsan bunu bekliyor. Ama Allah Azze ve Celle işitenler için bir delil vardır buyuruyor. Böylece anlıyoruz ki burada aslında su ile kastedilen Kur'an gibi. Aslında su Kur'an'ı temsil ediyor. Yani Kur'an'ı dinleyenler için bunda deliller var. لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ Bunda kim için deliller var? Duyanlar için, sözü dinleyen, Kur'an'ı dinleyen, Hazreti Peygamber'i dinleyen kimseler için, yani dinleyen ve akledenler için, dinleyen ve düşünenler için. Çünkü dinlemekten maksat anlamaktır. Dinlemekten maksat akletmektir. Dinlemekten maksat tefekkür etmektir. Allah Azze ve Celle dinleyenler için bunda deliller vardır diyor. Yani Kur'an'ın mesajını dinleyenler bu gökyüzüne bakar, yağmura bakar, toprağa bakar, bitkilerin çıkmasına bakar, ancak onlar böylece ders alırlar. Demek ki Kur'an'ı dinlemeyenler yağmura baksalar da onda görmesi gerekeni göremeyecekler. Demek ki Kur'an'ı dinlemeyenler, onlarda böyle bir göz olmayacak. Baktığı zaman bakması gerektiği yerden bakamayacak, bakması gerektiği gibi bakamayacak, görmesi gerektiği gibi göremeyecek, anlaması gerektiği gibi anlayamayacak. Demek ki Kur'an'ı dinleyenlerde bir gözlük peydah oluyor. Demek ki Kur'an'ı dinleyince insan artık olaylara başka bir gözle bakıyor. Artık yağmura başka bir şekilde bakıyor. Demek ki güneşe başka türlü bakıyor. Bastığı, geçtiği toprağa ve ota bakışı değişiyor. Demek ki Kur'an'ı dinlemeyenlerde böyle bir bakış da oluşmuyor. Allah Azze ve Celle dinleyen bir kavim için buyuruyor. Biraz evvel Allah size anlaşamadığınız meselelerde Allah'ın hükmünü beyan etsin diye bu kitabı indirdi. Size bu peygamberi gönderdi. O bir rahmettir buyurulmuştu. Burada da Allah Azze ve Celle yağmuru anlatıyor bize. O da bir rahmet. O da bir rahmet. Peygamberin rahmet olduğunu anlamayanlar. Yağmur da onlar için rahmet olmuyor demek ki. Peygamber rahmet olmazsa, kitap onlar için rahmet olmazsa, yağmuru da rahmet olarak görmeyecekler. Çünkü anlamayacaklar. Ve o zaman o yağmur da onlara bir şey ifade etmeyecek. Yağmurdan canlıların çıktığını görecekler. Topraktan canlıların çıktığını görecekler ama göremeyecekler. Bakacaklar ama göremeyecekler. Çünkü Kur'an'ı dinlemediler. Dinleselerdi başka bir bakışla bakacaklardı kainatta olan hadiselere. O zaman onlarda yeni bir kulak meydana gelecekti. Yeni bir göz meydana gelecekti. Allah'ın baktığı yerden bakacaklardı. Görmeleri gerekeni görebileceklerdi. Ama onlar öyle davranmadılar. İşte o zaman nasıl ki kitap onlara rahmet değil, kitap kime rahmet? Li kavmin yu'minun, iman edenlere rahmet. Aynı şekilde bu yağmur da kime ibret, kime delil? İşitenlere, Kur'an'ın mesajını işitenler, ancak onlar demek ki bu şekilde hadiselerden anlamaları gerekeni anlayabilirler ve onlara yağmur gerçekten rahmet olmuş olur. İnsanların yağmura rahmet demesi yerden bir şeyler çıkartsın diye, yiyeceklerimiz çıksın diye hep o yönüyle bakıyorlar. Halbuki yağmur başka bir yönden de rahmettir. İnsanlar yağmura bakarlar ve o yağmurla cansızların canlandığını görürler. Ve ondan sonra bu onlar için bir rahmet olur, imana ulaşmalarını sağlar. Bu yönüyle de yağmur bir rahmettir. Allah Azze ve Celle o yüzden لِقَوْمِنْ يَسْمَعُونَ buyuruyor işitenler için. Kur'an'ı işitince, Kur'an'ı dinleyince o zaman hadiselere bakması gerektiği gibi bakabilecek, görmesi gerekenleri görebilecektir. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَهُمْ Muhakkak ki bu hayvanlarda, devede, koyunda, keçide ve sığırda, özellikle en'am denildiği zaman bunlar kastedilir. Bu hayvanlarda, özellikle de bu dört çeşit hayvanda, her zaman yanımızda bulunan bu hayvanlarda, köylerde en çok beslenilen, insanların en çok tükettiği bu hayvanlarda eğer düşünen bir toplumsanız elbette bunda ibretler var, elbette bunda deliller var. Bunların neyinde delil var? Bunların neyinde ibret var? Nuskiyukum mimma fi butunihi min beyni fersin ve demin lebenen halisam. Biz onların karınlarında olan fers ile henüz daha tam hazmedilmemiş olan gıdaların olduğu mekan, fers ile tamamen dışkı durumuna gelmemiş, yarı hazmedilmiş olan o gıdaların olduğu yerde ve kan, o ikisinin arasından tam hazmedilmemiş olan gıdalar ile kanın arasından bir yerden sizin için tertemiz, dupduru lebeni, sütü çıkartıyoruz. Sizi onunla besliyoruz, size onun sütünü içiriyoruz. Düşünürseniz bunda sizin için deliller vardır, ibretler vardır. Halisan bu süt dupdurudur, içinde katkı maddesi yoktur, yabancı madde yoktur. Bu süt halistir, tertemizdir. Sa'igan lişşaribin ve içenler için de içimi kolaydır, akıcıdır, sıvıdır ve içmesi kolaydır. Böyle bir sütü çıkartıyoruz onların karınlarında, o pisliğin içerisinden çıkartıyoruz. Sizin bakmaya tiksinti duyacağınız, kokusundan rahatsız olacağınız hayvanın midesini düşünün. O midesinde yarı hazmedilmiş olan o gıdalarla kanın arasından bir yerden Allah Azze ve Celle hiç kimsenin bilmediği bir ilmi meseleye temas ediyor. Hazreti Peygamber'in bunu bilmesi mümkün müydü? 1400 sene evvel bunu bilen dünyada var mıydı ki? Tıp dediğiniz ilim daha birkaç asırdır gelişiyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanoğlunu hem tıp ilmine hem zooloji ilmine sevk ediyor. Hem hayvanlarla ilgili ilimlere veterinerlik fakültesinde okunulan ilimlere sevk ediyor. Böylece vahiy insanın ufkunu açıyor ve farklı ilim dallarını gösteriyor. Bazen gökyüzünden bahsediyor, astronomi ilmine sevk ediyor. Güneşe bakmayı öğretiyor, aya bakmayı, yıldıza bakmayı öğretiyor. Bazen denizin karanlıklarından bahsediyor, dalgalardan bahsediyor. Bizi denizlerle ilgili bilimlere sevk ediyor. Bazen çocuğun anne karnında gelişim aşamalarından bahsediyor, bizi tıp ilmine sevk ediyor. Bazen ziraat mahsullerinden bahsediyor, bizi ziraat ilmine sevk ediyor. Allah Azze ve Celle bir sürü ilim dalına kitabında temas etmektedir. Ve bu şekilde bu ilimlere ilk adımın atılmasını sağlamaktadır. Ve insanlara bunları hedef olarak göstermektedir. Bu ilim dallarında gelişin denilmiş olmaktadır. Araştırın, burada Fers ile ne kastediliyor? Fers ile demin arasından çıkan bir sütten bahsediliyor. Pisliğin içerisinden Fers de haramdır, dem de haramdır. Bu iki haramın arasından helal olan bir şey çıkıyor. Kanı da içemezsiniz, pistir, tiksinirsiniz. O Fersi de yiyemezsiniz, içemezsiniz, tiksinirsiniz. Ama onların arasından tertemiz, bu kadar mükemmel bir süzgeç nerede var? Bu kadar güzel süzülebilir mi bir şey? Allah Azze ve Celle ne kadar güzel süzmektedir. Kendisinin ilmini göstermektedir. Ve insanoğluna yediğiniz içtiğiniz şeylere dikkat edin, üzerinde kafa yorun denilmektedir. Bunlar nasıl gerçekleşiyor? Hiç kafa yordunuz mu bunun üzerinde? Sütü kafanıza dikip içiveriyorsunuz. Elmayı hatır otur yiyip yemekten başka bir şey düşünmüyorsunuz. Önünüze her türlü yiyecek geliyor. Kebaplar geliyor, dolmalar, sarmalar geliyor. Elmalar, armutlar geliyor, hepsini yiyorsunuz ve hiç üzerinde düşünmüyorsunuz. Bu nasıl oluyor? O kıymetini bilmediğin, yarısını yiyip yarısını attığın o elmanın bir gramı nasıl meydana geliyor? O topraktan o ağaç nasıl çıkıyor? O ağacın içerisinden o elma nasıl çıkıyor? O odunun içerisinden yumuşacık meyveler nasıl çıkıyor? O tat, o lezzet, o çamurdan nereden geliyor? Asmayı düşünün, üzüm bağlarını düşünün. Çamuru yiyor, çamurdan size şerbetler veriyor. O güzelim üzümleri veriyor. Sanki çamurun içinde şerbet fabrikası var. Ve onun da kökünde sanki bir santraviç var. O şerbeti dallara pompalıyor. Böyle bir şey olmadığına göre ve her şey aşağı doğru aktığına göre bu nasıl oluyor da aşağıdan yukarıya doğru pompalıyor? Santraviçi nerededir bunun? Allah Azze ve Celle böyle bir takım mahlukatına temas eder ki onlar üzerinde kafa yoralım. Hem kendisinin kudretini anlatmak istiyor, hem ilmini göstermek istiyor, hem üzerimizdeki haklarını bize hatırlatıyor, hem bizim kendisini sevmemizi istiyor, hem kendisinden korkmamızı istiyor, hem de bütün bunlardan başka bir de madem ki bütün bunları yapan biziz, o halde bizim dediğimiz olmalı diyor. Ve madem ki her şeyi yapan Allah'tır, o halde siz kim oluyorsunuz da insanlar üzerinde hükmediyorsunuz? Bütün bunları yapan kimdir demek istiyor. Kur'an çok yerlerde şunları biz yapmadık mı buyurur. Gökten suyu indiren biz değil miyiz? Onunla şunları yaratan biz değil miyiz? Siz analarınızın karnından çıkaran biz değil miyiz? Şunları yapan biz değil miyiz? Madem ki odur, o halde neden onun kanunlarına göre yaşamıyoruz da? Başkalarının koyduğu kanunlara göre yaşıyoruz. Allah Azze ve Celle bir de bu noktadaki hatamıza dikkat çekmek istiyor. Madem ki içtiğiniz sütü bu kadar pisliğin içerisinden tertemiz yapıp size veren Allah, onun kudretini gördünüz mü? İlmini gördünüz mü? Ne kadar safi, tertemiz içecekler size sunmaktadır. Böyle bir ilim sahibi, sizin içeceğinizi bile tertemiz yapan, halis ve saiq olarak yaratan, hem sizin için kolaylaştıran, boğazınızdan akmasını sağlayan, hem de içinde hiçbir yabancı maddenin girmesine müsaade etmeyen, böyle bir ilim sahibi, kudret sahibi, rahmet sahibi, size göndermiş olduğu kitabıyla da aynı şekilde size dosdoğru hükümler gösteriyor. Size kalsaydı ya ferse giderdiniz ya deme giderdiniz. Size kalırsa ya o pisliğe bulaşırsınız ya öbür pisliğe. Ama Allah ikisinin arasından, fersle demin arasından lebeni çıkartan Allah'ım, batılların arasından da, pisliklerin arasından da, yanlış ideolojilerin arasından da halis olan lebeni çıkartır, tertemiz vahyini gönderir ve sizi onunla besler, size onunla yol gösterir. Daha ne istiyorsunuz? Ayetler arasında bağlantı var yani. Kitabından bahsettikten sonra bunlara temas ediyor. Gökten gelen yağmura temas ediyor. Yani bu kitapta yağmur nasıl rahmetse öyle rahmet anlayın diyor. Fersle demin arasından sizin için lebeni çıkartan, tertemiz sütü çıkartan, onun ilminden istifade edin ve o size batılların arasından doğruyu çıkartıyor, veriyor. Daha ne istiyorsunuz? Neden ona itaat etmiyorsunuz da nefislerinize kul köle olmuşsunuz? Allah Azze ve Celle mahlukatına bakmamızı istiyor. Bunlar üzerinde kafa yormamızı, tefekkür etmemizi istiyor. Bunlara kafa yoranlar sonuçta Allah Azze ve Celle'nin bütün kanunlarına uymanın gerekliliğini anlayabilirler. Gerçekten de öyle değil midir derler. Allah'ın ilmi sonsuz, kudreti de sonsuz, hakkı da sonsuz. Bize ne kadar güzel nimetler veriyor, tertemiz. Sanki süt iki pisliğin arasından tertemiz olarak çıkıyor da. Sanki elma armut öyle değil mi? Ne öyle değil ki? Her şey öyle. Çamurun içinden çıkmıyor mu onlarda? Çamurun içinden çıkmıyor mu? O da bir harika değil mi? Hayvanların etleri de bir harika değil mi? Sadece süt mü harika? Hayvan o otu yiyor ve ot onun vücudunda ete dönüşmüyor mu? Süte dönüşmüyor mu? Kana dönüşmüyor mu? Dışkıya dönüşmüyor mu? Hepsi kendi yerini biliyor ve kendi yerine gidiyor. Hayvan onları yediği zaman ya da insan onları yediği zaman midede biraz hazmedildikten sonra bağırsaklara doğru gidiyor, emiliyor bir taraftan. Her bir şey kendi alması gerekeni alıyor. Bir kısmı kan olacak maddedir, kana gidiyor, damarlara gönderiliyor. Bir kısmı süt olacak, o da memeye gönderiliyor. Bir kısmı dışkı olacak, o da dışkının çıkacağı yere gönderiliyor. Hepsi yerine gidiyor. Bir kısmından belki et meydana gelmesi gerekiyor, o da oraya gidiyor. Filan yerdeki hücre öldü, onun yerine yenisinin yaratılması gerekiyor. O yerini buluyor, gidiyor oraya, orada yeni bir hücre meydana geliyor. Kaş olması gerekiyorsa oraya gidiyor, kaş oluyor. Tırnak olması gerekiyorsa oraya gidiyor, tırnak oluyor. Olmuyor mu? Sperm olması gerekiyorsa gidiyor, yerini biliyor ve orada sperme dönüşüyor. Ondan çocuklar meydana gelmiyor mu? Her şey yerini biliyor. Bunların hepsinin kendinin yerini bilmesi mümkün mü? Bunlar akıllı varlıklar mı? Fers mi akıllı, dem mi akıllı? Hücreler mi akıllı, ne akıllısı? Bunları yöneten olmasa bu olaylar gerçekleşir mi? Bir fabrikada mühendisler, ustalar, işçiler olmasa o fabrikada işler düzgün yürür mü? Kendi kendine oluyor diyecek kadar akılsız insan var mı? İnsanın vücudunda, hayvanın vücudunda öyle fabrikalar çalışıyor ki. Bunların bir yöneticisi olmasa bu fabrikalar böyle çalışır mı? Karaciğer bir fabrika, böbrek bir fabrika, dalak bir fabrika, her şey bir fabrika. Vücudumuzda bir değil, on değil, yüz değil, belki yüzler binlerce fabrikalar var. Hatta hücrelerin her birisi bir fabrika, trilyon kere trilyon. Bir vücut dediğiniz şey trilyonlarca fabrika. Hepsi yerini biliyor. Yediğiniz şeyler yerine gidiyor. Hepsi kendi yerini buluyor, orada görevini ifa ediyor. Yakması gereken her gün yakıyor. Bir taraftan alması gerekeni alıyor. Bir taraftan almaması gerekeni atıyor. Bir taraftan yakması gerekeni yakıyor. Bu ne mükemmel bir fabrika. İnsan eğer insan vücudunu bilse ya da hayvanları tanısa ya da bitkileri tanısa ya da herhangi bir ilim dalında uzmanlaşsa sadece ve sadece Allah'a hayranlığı artar, imanı kuvvetlenir ve Allah korkusuna ulaşır. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan hakkıyla sadece alimler korkar. Hangi alanda alim olursa olsun, ister hayvanlarla ilgili alanda alim olsun, ister insanla ilgili, ister bitkilerle ilgili, ister gök bilimleriyle ilgili, hangi alanda alim olursa olsun, ilim sahipleri Allah'tan korkar. Allah bütün ilim dallarında ilmini göstermiştir. İster gökleri inceleyin, hayran olur, önünde eğilirsiniz. İster tırnağı inceleyin, hayran olur, secdeye kapanırsınız. İster toprağı inceleyin, ister hayvanları inceleyin, neyi incelerseniz inceleyin. Yapacağınız şey sadece onun önünde eğilmektir. Ve ondan istifade etmektir. Madem ki Allah böyle bir ilim sahibi, o halde ondan almalıyız kanunlarımızı, değer ölçülerimizi demek ve Allah'a teslimiyet göstermektir. Anlamasak bile Allah'ın bir hükmünün hikmetini ya da sebebini anlayamasak bile böyle bir ilim sahibi böyle diyorsa ona teslim olmalıyız demeliyiz ve teslimiyet göstermeliyiz. Böyle bir ilim sahibinin her dediğini anlayamayabiliriz. Biz daha maddi bilimlerde bile tam gelişememişiz. Biz daha yeni yeni bazı şeyleri çözüyoruz. Biz daha yeni yeni insanın böbreğini, dalağını, karaciğerini çözüyoruz. Bu kadar yıldır, on binlerce yıldır insanoğlu çalışıyor, daha yeni yeni bir yerlere gelebildi. Allah'ın ilminin sonsuzluğu ise meydandadır. İnsan bu küçük ilmiyle Allah'ın bir sözünü, bir kelamını, bir emrini, hikmetini, sebebini anlayamasa bile yapması gereken şey bunu Rabbim emrettiğine göre bu mutlaka doğrudur demek ve teslimiyet göstermektir. İman da budur, teslimiyet de budur. Her şeyi anlayamayabiliriz. Ama bilmemiz gereken bir şey var. Onun ilminin sonsuzluğu, onun hata yapmadığı, bizim ilmimizin ise az olduğu. İşte bilmemiz gereken en mühim gerçek. Bunu bilen, bunu kabul eden insan Allah'ın tüm hükümlerine tam bir teslimiyetle teslimiyet gösterebilir. Allah Azze ve Celle bize o gün insanlarının da, hatta belki bugünün bile tıbbı daha bu noktaya gelmemiş olabilir. Ya da hayvan bilimleri henüz daha bu noktaya gelmemiş olabilir. Benim işim değil, bilemiyorum, acaba bugün bu işin uzmanları mesela sütün nasıl gerçekleştiğini tam olarak çözebildiler mi? Acaba sütün oluşmasında hala karanlık noktalar yok mu? Acaba fers ile demin arasından bunun nasıl çıktığı, nasıl tertemiz olarak ayrıldığı ve içinde hiçbir pisliğin karışmadan bu kadar temiz olarak nasıl ayrıldığını acaba çözebildiler mi? Bilemiyorum. Ve zannetmiyorum da, henüz ilmin o noktaya geldiğini de zannetmiyorum. Allah Azze ve Celle'nin bu ayetleri bugün bilimin gelişmesiyle kısmen anlaşıldı. Daha da geliştikçe bilim daha da güzel anlaşılacak. Ve Kur'an bir kez daha gençleşecek. Dünya yaşlandıkça Kur'an gençleşecek. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin kitabının Allah'ın kitabı olduğunun delilleridir. Hazreti Peygamber'in Resulullah olduğunun delillerindendir. O okuma yazma bilmezdi. Bu meselelere neden temas etsin ki? Eğer bu meselede Allah'tan bir ayet gelmeseydi, bu kitap haşa Allah'ın kitabı değil de Peygamberimizin kendi eseri olsaydı, okuma yazma bilmediğinde tüm dünya ittifak halinden, okuma yazma bilmeyen ümmi bir insan, hem de 1400 sene evvelki bir insan, iki dağın arasında doğmuş, orada yaşamış bir insan, böylesi ilmi meselelere neden girsin ki? Eğer bu kitap Allah'ın kitabı olmasaydı, Hazreti Peygamber'in eseri olsaydı haşa, o zaman Hazreti Peygamber yarınlarda doğru olmadığı anlaşılacak olan, yanlışlığı ispat edilecek olan bu ilmi meselelere neden girsin, neden kendini riske atsın, neden 3-5 sene sonra yalan olduğu belli olacak olan bilimsel meselelere girsin ki? Kim kendisine bunu sormuş ki? Kim kendisine gelmiş, ya Muhammed, bu hayvanların sütü nasıl oluşuyor demiş ki? Kim kendisine gelmiş, çocuk anne karnında hangi aşamalardan geçiyor demiş ki? Kim kendisine gelmiş, bu yeryüzü nasıl sarsılmıyor, neyin sayesinde diye sormuş ki? Kim kendisine gelmiş de böylesi bilimsel meseleler sormuş ki? O günün insanının bunu sorabilecek ilmi var mı ki? Onlar kendisine bunu sormayı akıl bile edemezlerdi. Bunu sorabilmek için bile ilim lazım. Hazreti Peygamber'i bu şekilde imtihana sokan yok ki. Kimse kendisine böyle bir şey sormadığı halde böyle ilmi meselelere giriyor. Eğer Allah Azze ve Celle'nin kitabı olmasaydı, böylesi ilmi meselelere girer miydi? Çünkü mutlaka 3-5 sene içerisinde bunların yanlış olduğu anlaşılacak. Ya da 3-5 asır içerisinde, ya da 1000 sene sonra, her neyse. Eninde sonunda kafadan atıyorsa eğer, bu kitap haşa onun kendi eseri olsaydı, kafasından atıyor olsaydı, eninde sonunda bunların yanlış olduğunun anlaşılacağını bilirdi ve bu meselelere de hiç girmezdi, kendini de riske atmazdı. Ama böyle ilmi meselelere girdiğini görüyoruz. Kim dedi ona, ya Muhammed, güneşin bir menzili var mıdır, bir yörüngesi var mı, nasıl gidiyor geliyor, kim sordu ki ona? Ama Kur'an der ki, ve şemsu tecri, güneş gidiyor diyor. Kur'an eğer Allah'ın kelamı olmasaydı peygamberimiz neden böyle ilmi meselelere girsin ki? Bakın Tevrat'a, bakın İncil'lere. Bakın daha ilk sayfasında bir sürü bilimsel yanlış bulacaksınız. Açın Tevrat'ın tekvin kitabını, ilk sayfasından başlayın okuyun. Daha ilk sayfasında insan yazması olduğu nasıl da belli. İnsanlar tarafından uydurulduğu nasıl da belli. Bir kısmında vahye dayalı bilgiler varsa da hemen hata yapmaya başlıyor ve insanların müdahale ettiği bir kısmını değiştirdiği nasıl da belli oluyor. Allah'ın kainatı 6 günde yarattığını söylüyor. Bu kısmı doğru. Ama hemen yanlış başlıyor. Mesela diyor ki bitkiler 3. günde yaratıldılar. Güneş de 4. günde. Halbuki bu mümkün değil. Güneş yaratılmadan bitkiler yaratılmış olamaz. Bitkiler yaşayamazlar. Bilim bunun yanlışlığını ispat etti. Daha ilk sayfada Tevrat'ı elinize alır almaz hatalar başlar. Bilimsel yanlışlar. İtikadi yanlışlar da var. Ameli yanlışlar var. Ahlaki yanlışlar var. Onlar konumuz değil. Ama bilimsel yanlışlarına baktı, onu görmek isterseniz bir sürü ve bunu kendileri de kabul ediyorlar. Hristiyanlar konsillerinde, konsiller onların tarihlerinde önemli bir yer işgal etmektedir. Büyük Hristiyan alimleri bir araya toplanırlar ve bazı konularda kararlar verirler. Bu konsiller bazen 20-30 yılda bir toplanır, bazen 50 yılda bir, 100 yılda bir toplanır. Bir takım değişiklikler yaparlar dinlerinde. Çünkü yanlışlarını görmektedirler ve bir takım değişiklikler yapma ihtiyacı doğmaktadır. İşte o konsillerin birinde en son zamanlarda gerçekleşen konsillerden birinde şunu açıkça ifade etmişlerdir. Eski ahitte, ahd-i kadimde yani Tevrat'ta bir takım eskimiş materyaller mevcuttur. Eskimiş bilgiler var, bunların hiçbir hükmü kalmamıştır, yanlışlığı meydana çıkmıştır. Bunu bizzatihi kendilere itiraf etmektedirler. Ve o eskimiş materyaller, o bilgilerin birçoğu İncil'lere de geçmiştir. Bunu yine kendileri de itiraf etmektedirler. Ve İncil'lerde de hatalar vardır demektedirler Hristiyan alimleri. Bunu biz Müslüman olarak söylemiyoruz sadece. Bunu kendileri de kabul etmektedirler ve bu hatalar yazarlarına aittir demektedirler. Markos İncil'indeki hatalar Markos'a, Matta'dakiler Matta'ya, Luka'dakiler Luka'ya, Yuhanna'dakiler Yuhanna'ya aittir demektedirler. Halbuki kendileri bu kimseleri de bir peygamber olarak görmektedirler. Peygamber olarak gördükleri bu kimselerin hatalı yazdıklarını da kabul etmişlerdir. Bir takım bilgilerde yanlışlıklar olabilir diyorlar ve bunlar yazarlarına aittir diyorlar. Tevrat'ın da yanlış bilgiler içerdiğini, İncil'lerde de yanlış bilgiler olduğunu bizzat kendi alimleri itiraf etmektedir. İnsan yazdığı zaman demek istiyorum yani. İnsan yazdığı zaman hatadan kendisini kurtaramıyor. Kim yazarsa yazsın. Ne kadar zeki olursa olsun. Dünyanın en zeki insanları, fizikçiler, daha şu son birkaç sene evveline kadar ne diyorlardı? Atom parçalanamaz diyorlardı. Atom maddenin en küçük halidir ve parçalanmaz diyorlardı. Atom parçalandı ve atom bombası meydana getirildi. İnsanın hangi alanda konuşursa konuşsun, İnsanın ilmi sınırlı ve insan neyi yazarsa yazsın mutlaka hata yapmaktadır. Hazreti Peygamber de haşa kendisi yazsaydı böylesi noktalara girmezdi. Çünkü bunlarda hata olması kaçınılmaz bir şey. Böyle ilmi meselelere gireceksiniz. Sütün nasıl olduğunu, yaratıldığını açıklayacaksınız. Okuma yazma bilmeyen bir insan 1400 sene evvel bu meseleye girecek de hata yapmayacak. Mümkün mü? Göklerden bahsedecek, güneşin gittiğini söyleyecek. Belli bir müstakarra doğru varıp duracağı yere doğru, Vega burcuna doğru gittiğini söyleyecek Kur'an. Kim kendisine bunu sordu ki? Böyle bir meseleye bir insan böyle bir meseleye girecek ve hata yapmayacak mümkün mü? Dağlardan o zaman 1400 sene evvel şimdi bile dağlarla ilgili bu işin uzmanları, coğrafya profesörleri bir takım ihtimallerden bahsediyorlar. Şöyle olmuş olabilir, böyle olmuş olabilir. Öbürü itiraz ediyor. Hayır öyle olamaz, şöyle olmuştur. Diğeri itiraz ediyor. Öyle değil, böyledir diyor. Profesörler kendi aralarında halen 2015 yılında hala anlaşamıyorlar. Hala bir takım teoriler atılıyor ortaya. Şu şöyle midir yoksa böyle midir? İnsanoğlu böyle yani, insanın bilgisi az. Dolayısıyla Hazreti Peygamber o dönemde nasıl olur da kendine güvenerek böylesi ilmi konulara girer? Allah'tan vahiy almadan, bu kitap Allah'ın kitabı olmasa böylesi bir riske girer miydi? Kelamullah olmasaydı neden böylesi risklere girsin? Bir zaman sonra anlaşılacak öyle olmadığı ve o zaman iman edenler imanlarından vazgeçecekler. Allah Azze ve Celle bu kitabın kendi kitabı olduğunu söylüyor ve dünyaya meydan okuyor. Dünyaya meydan okuyor. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Eğer kulumuza, şu Muhammed'imize indirdiğimiz şu kitaptan, Kur'an'dan hakikaten şüphe ediyorsanız, gerçekten dürüst iseniz, gerçekten şüpheniz varsa, gerçekten şüphe ediyorsanız, işinize gelmediği için yani öyle konuşuyorsanız sizi Kur'an muhatap almıyor. Hakikaten sadıksanız, dürüstseniz, gerçekten şüphe ediyorsanız Kur'an size cevap veriyor. O zaman diyor bir tane suresinin benzerini getirin. Koca kitabı değil, 114 suresini değil. Bir tane, hem de kısa olsun, İnne Atayna gibi olsun, bir şey olmaz. Bir tane suresinin benzerini getirin. Onun gibi gelecekten haber veren, onun gibi fesahata, belagata sahip olan, onun gibi sağlam bir itikat kazandıran, sağlam bir ahlak kazandıran, onun gibi bilimsel meselelere temas eden, onun gibi ezberlenmesi kolay olan, onun gibi edebiyata sahip olan, onun gibi özellikleri olan, onun gibi korunmuş olan, onun gibi bir kelimesi bile bozulmadan korunmuş olan, haydi bir tane sure meydana getirin ve çağırın çağırabildiklerinizi, ved'u şuhedâekum min dûnillâh, Allah'tan başka herkesi çağırın, size yardım etsinler, bütün bilim adamlarınızı, edebiyatçılarınızı, hepsini çağırın. Kim gelirse gelsin mutlaka meydana getireceği kitap hatalı olacaktır. Hatasız kitap yazamazsınız. Böyle bilimsel meselelere gireceksiniz, hata etmeyeceksiniz. Böyle gayıptan haberler vereceksiniz, hata etmeyeceksiniz. Böyle geçmişten haber vereceksiniz, hata etmeyeceksiniz. Böyle ahlaki esaslar koyacaksınız, hata etmeyeceksiniz. Medeniyetin esaslarını koyacaksınız, hata etmeyeceksiniz. İnanç, ibadet, ahlak, muamelat esasları koyacaksınız. Savaş ve barış kanunlarını koyacaksınız. Hiçbirinde hata etmeyeceksiniz. Mirasla ilgili hükümler koyacaksınız. Hükümler arasında hiç çelişki olmayacak. Mümkün değil. İnsanın yapamayacağı bir şey bu. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Madem yapamadınız, وَلَمْ تَفْعَلُوا Zaten de hiçbir zaman yapamayacaksınız. O halde فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ Yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateşten korkun. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ O ateş kafirler için hazırlandı. Madem ki benzerinin bir suresinin benzerini meydana getiremediniz, o halde teslim olun. Kur'an 1400 yıldır meydan okuyor. Bir suresinin benzerini getirseydiler bu dava düşecekti. Savaşa da gerek kalmayacaktı. Müslümanlara karşı topyekun savaşıyorlar. Bütün kafirlerin tek düşmanı Müslümanlar. Bazen kendi aralarında da gerçi savaş yapıyorlar ama esas olarak en büyük düşman olarak Müslümanları kabul ediyorlar. Çünkü bir tek Müslümanlar tevhid diyor dünyada. Bir tek Müslümanlar tevhid diyor. Allah'tan başka ilahın olmadığını, onun tek bir ilah olduğunu, onun İslam'ın dışında bütün dinler şirk dinleridir. O yüzden bütün şirk dinleri hepsi tevhid dinine düşmanlık yapmaktadır. Buna gerek yok ki. Kur'an meydan okuyor. Bir tane suresinin benzerini getirin, mesele bitsin. Müslümanlar o zaman dinlerinden, imanlarından vazgeçecekler. Kur'an'da hata gösterin. Gerek verdiği bilimsel bilgilerde, gerek itikatla ilgili verdiği bilgilerde, ibadetle ilgili, ahlakla ilgili, muamelatla ilgili verdiği bilgilerde, gerekse gaybi bilgilerinde, geçmişe dönük veya geleceğe dönük verdiği bütün bilgilerinde bir hata gösterin. Müslümanlar bu dinden uzaklaşırlar, soğurlar ve Müslümanlara karşı Haçlı seferleri yapmalarına gerek kalmaz. Cahız'ın dediği gibi muarazay bil huruf mümkün olmadı, muharabey bil suyufa mecbur oldular. Harflerle Kur'an'a karşı koyamadılar yani, kılıçlarına sarılmak zorunda kaldılar. Haçlı seferleri düzenlediler. Halbuki buna gerek yoktu ki. Madem ki Müslümanların dininin yanlış olduğunu söylüyorsunuz, bu kitabın da Kelamullah olmadığını iddia ediyorsunuz, Efendimizin de Resulullah olmadığını ifade ediyorsunuz, o halde buyurun bir tane suresinin benzerini getirin. Haydi o zaman kavgaya gerek kalmaz, savaşa gerek kalmaz. Bunu meydana getiremeyeceklerini bildikleri için ve meydana getiremedikleri için kılıçlarına sarılmak zorunda kaldılar. Kur'an böylesi bilgiler veriyor. Mesela Fers'le demin arasından süt çıkıyor buyuruyor. Haydi bilim adamları bunun yanlış olduğunu söylesinler. Kur'an dağların kazık gibi çakıldığını söylüyor. Kıtaların, iki kıtanın üst birbirine ayrılmaması için çivi gibi, iki kıtayı birbirine bağlayan kazık gibi. Hakikaten de incelemişler, dağlar böyle yukarıya doğru, bir o kadar da aşağı doğru böyle kazık gibi. Allah doğru söylüyor. Çocuğun ana karnında gelişim aşamalarını söylüyor. Önce şöyledir, sonra şöyledir, sonra şöyledir, sonra böyledir diyor. Bilim geliyor, aynısını söylemek zorunda kalıyor. Bunlar Kur'an'ın Kelamullah olduğunun delilleridir. Ve tüm insanoğlunu teslim almaya yeterlidir. Bunların sadece bir tanesi yeter. Ama Kur'an'da buna benzer bilimsel meselelerle ilgili yüzden fazla ayet bulursunuz. Halbuki bir tanesini Hazreti Peygamber kendisi söyleyemez. Ve o insan eğer bunları kendi söylüyor olsaydı, kimsenin benzerini getiremediği bu sureleri kendisi meydana getiriyor olsaydı, o durumda peygamberim demesine gerek yoktu, ilahım demesi gerekirdi. Hiç kimsenin benzerini yapamadığını yapan ben ilahım der. Bana aittir der ve ben yapıyorum der. Haydi yapın der, kimse yapamayınca işte o zaman ben sizin tanrınızım demesi gerekirdi. Ama o ben sadece bir kulum diyordu. Ve bunlar bana ait değil, benim marifetim değil. Ben de sizin gibiyim diyordu. Ben de gaybı bilmem. Hiçbir şey kendi üzerine almıyordu. Yalancı peygamber olsaydı kimsenin benzerini getiremediğini görünce ben Tanrınızım derdi ve insanlar da bunu kabul ederdi. Niye etmesinler ki? Peygamberler mesela Hazreti İsa ben Tanrınızım dedi mi? Demedi ve bunu reddetti. Buna rağmen onu tanrılaştırmadılar mı? O buna karşı mücadele etmek için dünyaya gönderildi. Şirkle mücadele etti. Tanrılaştırılanlarla mücadele etti. Ve ben de bir kulum dedi. Buna rağmen ölüleri dirilttiği için, körlerin gözünü açtığı için, hiç kimsenin yapamadığını yaptığı için, alacalı hastalığı olanları iyileştirdiği için onu tanrılaştırmadılar mı? İnsan olsa bunları yapamazdı demediler mi? Peygamberimiz de kimsenin yapamadığını gördüğü zaman Tanrınızım deseydi herkes kabul ederdi. Ama o ben bir kulum diyordu ve herkesten fazla kulluk yapıyordu. Herkes geceleri mışıl mışıl uyurken o kalkıyordu secde ediyordu. Herkesten fazla kulluk yapıyordu. Resulullah olduğunun delillerindendir. Bu ayetler de bu Kur'an'ın kelamullah olduğunun delillerindendir. Allah Azze ve Celle ne kadar güzel yaratıyor ve ne kadar güzel ortaya koyuyor. Ondan sonra da bir başka yarattığı başka bir meseleye geçiyor ama hurmalıklardan, üzümlüklerden elde ettiğimiz nimetlere temas ediyor. Fakat zamanımız geçtiği için burada bırakalım. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yeniden İslam medeniyetini kurabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.